Yahudilerin bir bayramı vardı ve İsa Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa adamı yatmakta görüp, onun uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca ona "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Gireceğim anda benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, döşeğini topla ve yürü" dedi. Adam o anda iyileşti. Döşeğini toplayıp yürümeye başladı. O gün Sept günüydü. Bu yüzden Yahudiler iyileşen adama "Bugün Sept günü" dediler. "Döşeğini toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana döşeğini topla ve yürü" dedi. "Sana döşeğini topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü orası kalabalık olduğundan İsa çekilmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak iyi oldun. Artık günah işlemede başına daha kötü bir şey gelmesin" dedi. Adam Yahudilere gidip kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Sept günü böyle şeyler yaptığı için Yahudiler İsa'ya zulmetmeye başladılar. Böyle okuyoruz İncil'den Yuhanna 5. bölüm 1 ile 16. ayetlerde değerli dinleyicilerimiz. Yahudi ulusu o gün Betsaida kasabasında bulunan merhamet dolu Mesih'in gözleri önünde çok zavallı bir görünümdeydi. Orada hayatın çeşitli dert ve belalarıyla iç içe yaşayan kör, kötürüm, felçli hastalardan oluşan büyük bir kalabalık vardı. Bu sadece Yahudilerin değil, tüm insanlığın da görüntüsüdür. Bunlar elem ve acı çekiyorlardı. Bu kalabalık insan topluluğunun sadece kendisini düşünüyor olması biz günahlıları hiç şaşırtmıyor. Bunların hepsi bencildi. Herkes kendi çıkarını, kendi hesabına gelen şeyi düşünüyordu. Bütün bu elem ve acılar günahın insan soyunda ortaya çıkardığı sonuçlardı ve hepsi günahlıydılar. Bütün bu kalabalığın içerisinde o gün kurtarıcı İsa tarafından harikulade bir şekilde bereketlenecek olan bir adam vardı. Bunca insan arasından onun seçilmesi, belki durumunun çok zor olması, belki rahatsızlığının çok uzun süredir devam etmesi ya da kendisinin de zannettiği gibi orada bulunan insanlar arasındaki en umutsuz kişi olması nedeniyle olmuş olabilir. Bu adam kendi en temel ihtiyaçlarını dahi görebilecek güçten yoksundu. Bütünüyle çaresiz ve umutsuzdu. Hiç kimsesi yoktu. Hiç kimsem yok demek ne yürekler acısı bir durumdur değil mi? Benim hiç kimsem yok. Yine sayısız kimselerin gideceği cehennem ateşinden hiç kimse canımı kayırmadı diye bağıranlar olacak. Bu gerçek Mesih'in sevgisinden haberi olup da bu sevgiyi henüz duymayanlara anlatmamış olan imanlılara bir uyarı olsun. Elemler adamı olan İsa'nın başlıca elemlerinden bir tanesi, elem çeken insanları iyileştirmek istemesi yani merhametiydi. Onun orada bulunan bütün hastaları iyileştirmeye gücü ve yetkisi vardı ama içlerinden sadece bir tanesini iyileştirdi. Zira bütün insanlara şifa getirmesi için göksel tasarı kapsamındaki zamanı daha henüz gelmemiştir. Günah denen etken bu adamın ihtiyaç duyduğu şeyleri yapabilme gücünü yok etmişti. Bunun gibi dostum günah, Tanrı'nın ruhsal yasası olan şeriatı doğal yolla tutabilme gücümüzü yok etmiştir. Ama sonra İsa geldi. Bu çaresiz adam ne büyük bir merhamet bulacaktı. İsa sadece oraya adamın bulunduğu yere gelmekle kalmadı. Ama adamı yerde yatarken gördü. Adamla ilgili olarak her şeyi, onun yalnızlığını, onun güçsüzlüğünü, ihtiyacını ve çaresizliğini, kimsesizliğini bütün yönleriyle biliyordu. Bu nedenle söze giren İsa bu adamla 3 kez konuştu. İlkin 6. ayette iyi olmak ister misin diye sorarak adamın isteğine hitap etti. 8. ayette kalk, yatağını topla ve yürü diyerek adamın imanına hitap etti. 14. ayette de artık günah işleme diyerek adamın vicdanına hitap etti. Bu elem çeken zavallı ve güçsüz adam Rab İsa Mesih'in sözlerini duydu. İman ederek yapması gerekeni yaptı. Bunun üzerine adam o anda iyileşti. Döşeğini toplayıp yürümeye başladı. Haberci Pavlos bu olayla anlatılmak istenen ruhsal gerçeği Romalılar 8:3'te şu sözlerle dile getirmektedir. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzeyişinde günaha kurban olarak gönderip günahlı insan benliğinde yargıladı. Evet değerli dostum, adamın yatağına artık sürekli olarak hiçbir ihtiyacı kalmamıştı. Bu nedenle yatağını toplayıp hemen yürümeye başladı. O gün Sept günüydü. İyileşen adam yürümeye başlar başlamaz kendilerini doğru gören bazı dindar kimselerce sorgulanmaya tutuldu. Bu olay bu insanların sevgisizliğini, bu insanların merhametsizliğini ve ikiyüzlülüğünü gösteriyordu. Yasacılığı elden bırakmamak için ayaklanmışlardı. Ama kendileri yasanın ruhundan ne kadar da uzak olduklarından haberdar değillerdi. Nefretle dolu olarak İsa'yı öldürmeye bile hazırdılar. Sept günüyle ilgili yasa Musa'nın şeriatından çok önce kurumlaşmıştı. Bu Tanrı'nın yaratış işinin tacıydı. Yaratılış 2:2'de Tanrı'nın bu günü bereketlediğini ve dinlenme günü olarak belirlediğini yazar. Daha sonra çıkış kitabında 31:12-17'de Tanrı bu Sept gününü kendisiyle Yahudi halkı arasında bir belirti olarak kabul etti ama insanlık günah yoluyla yozlaştığından artık dinlenemez olmuştu. Yahudiler de günah işleyerek Tanrı ile olan antlaşmalarını ihlal etmişti. Bu nedenle onların Sept gününü tutmaları sadece eğitici bir fazlalıktı. Çünkü sıra daha buna gelinceye kadar Tanrın Rabbi tüm yüreğinle yani mükemmel bir şekilde seveceksin gibi çok daha önemli olan yasaları çiğnemekteydiler. Baba şimdi dinlenmiyor, çalışıyordu. Oğul da baba ile uyum içerisinde çalışıyordu. Rab ise babayla olan birliğini ilan ettiği zaman Yahudiler bunun Tanrı'ya şirk koşmak olduğunu çok açık bir şekilde anlamışlardı. Bu güç ve yetki açısından Tanrı ile eş olma iddiasıydı. Aynı zamanda onur açısından Tanrı ile eşit olma iddiasıydı. 19. ayette oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz sözü bazılarının iddia ettikleri gibi İsa'nın babadan daha güçsüz ve zayıf olduğu anlamına gelmez. Bu baba ile oğul arasındaki ilişkide güçsüzlük ve yetersizlik konusu değil ama bir iş birliği konusudur. Aslında bu üç kişilikten oluşan Tanrı'nın bir olduğunu vurgulamaktadır ki bu da bu göksel kişiliklerin birbirinden bağımsız olarak hareket etmelerinin mümkün olmadığını kanıtlamaktadır. İsa'nın bu sözlerini işiten Yahudiler bu sözlerdeki gücü hemen anlamışlardı. Eğer önlerinde duran bu İsa gerçekten baba ile bir idiyse o zaman bu sözün anlamı çok basitti. Yani İsa Tanrı özündendir. Bu söz Tanrı ile aynı özden olma iddiasıydı. İsa'nın bu duyurusu her biri de doğrusu ve doğrusu size derim sözleriyle başlayan üç büyük sözle etkili bir şekilde desteklenmektedir. Doğrusu ve doğrusu demek İbranice'deki amin sözcüğüyle aynı anlamdadır ve gerçek anlamına da gelmektedir. Birinci olarak 19. ayette İsa'nın kimliğinin gerçekliğini görüyoruz. Bu ayette oğul kendisini babadaki yetkiye sahip biri olarak görmektedir. İkinci olarak 24. ayette kurtuluşun gerçekliğini görüyoruz. Milyonlarca insan bu altın ayet için bir gün Tanrı'ya sonsuz şükranlarını sunacaktır. Burada oğul babayla aynı şeyi sağlayan biri olarak tanıtılmaktadır. Üçüncü olarak 25 ve 27. ayetlerde dirilişin gerçekliğini görüyoruz. Oğul bu ayetlerde babanın amacıyla aynı amaçta olan biri olarak görülmektedir. Babanın sevgisinin tanıklığına sahip olan Rab İsa Mesih'in insanların tanıklığına hiç ihtiyacı yoktu. Ama buna rağmen yanan ve ışık saçan bir çıra olan Yahya peygamber İsa'ya tanıklık etmekteydi. Yahya, gerçek ışık gelinceye kadar kendisini bir süre için izleyecek olan insanları teselleden, sıcaklık ve onlara yol gösteren ışık görevini görecekti. Bu gerçek ışık, ilkin yapacağı işlerle tanınacaktı. Bu gerçek bize Rabbimizin öğrencilerine söylediği şu sözleri anımsatıyor. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yücelsinler. Evet, ışık yani İsa Mesih kendisini işleriyle ortaya çıkarıyordu. İsa'nın yüreğindeki büyük arzu, onun 34. ayetteki şu sözlerinde görülüyor. Kurtulmanız için bu sözleri söylüyorum. İsa'nın bağlılığının 36. ayetteki tamamlamam için babanın bana verdiği işler şu yaptığım işlerdir sözünde görüyoruz. Onun acı hayal kırıklığı da 40. ayette görülmektedir. Öyleyken diyor siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. Her ne kadar ise bütün insanların yüreğini ve ne gibi tepkide bulunacaklarını biliyorduysa da buradaki hayal kırıklığını onun insan yönü açısından görmeliyiz. 7 sayısı mükemmellik sayısıdır. Rab ise sözlerini kendisini reddetmekle 7 yönlü yargı altına giren insanlara kendi yüreklerini göstererek tamamlıyor. Bu 7 yargıyı şöyle sıralayabiliriz. Sanıyorsunuz, bana gelmek istemiyorsunuz, içinizde Tanrı sevgisi yoktur, beni kabul etmiyorsunuz, başka birisi, onu kabul edeceksiniz, birbirinizden övgüler kabul ediyorsunuz ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Dostum, Rab ise kutsal yazılar üzerindeki değerlendirmesini bu sözleri kendi aldanışları için yanlış yorumlayan insanların önüne sermektedir. Oysa tüm kutsal yazılar İsa'ya tanıklık etmektedirler. Onları umut bağladıkları Musa suçlamaktadır. Rab İsa Mesih, Musa'nın yazılarının doğruluğunu göstermek amacıyla bu yazıların kendisi için yazılmış olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Musa'nın yazılarını reddetmek, Musa'nın inandığı Tanrı'yı reddetmek demektir.